Ayrım 11, Son Baba, Mario Puzo, Sayfa 103. Üçüncü Bölüm, Claudia de Lena ve Athena Aquitaine. Dördüncü Kısım, Claudia de Lena, Pacific Palisades'teki apartmanından Athena Aquitaine'in Malibu'daki evine giderken onu stüdyoya dönüp Messalina filmini tamamlaması için nasıl ikna edeceğini düşünüyordu. Stüdyo için olduğu kadar kendisi için de önemliydi bu. Messalina Claudia'nın gerçek anlamda ilk orijinal senaryosuydu. Genç kadın daha önce romanları sinemaya uyarlamış, bazı senaryoları yeniden yazmış ya da düzeltmiş veya diğer yazarlarla işbirliği yapmıştı. Ayrıca Messalina'nın da ortak yapımcısıydı da. Bu ona daha önce zevkine varamadığı bir güç veriyordu. Ayrıca kazançtan hisse alacak, yani bol paraya kavuşacaktı. Ondan sonraki adımı da atacak bir yapımcı yazar olacaktı. Bunun için insan ilişkilerinde acımasız davranması gerekiyordu. Ama Claudia buna dayanamazdı. Athena ile gerçekten dosttular. Bu sinema endüstrisinde çalışanların profesyonel arkadaşlığı değildi. Athena herhalde bu filmin Claudia'nın mesleği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Çok zeki bir kadındı o. Claudia'yı şaşırtan Athena'nın Boz Kehanat'tan korkmasıydı. Oysa o ne bir kimseden ne de bir şeyden korkardı. Eh, en azından bir şeyi başarabilirim. Athena'nın neden o kadar korktuğunu öğrenebilirim. Ondan sonra da ona yardım edebilirim. Ve tabii Athena'nın kendi sanat yaşamını mahvetmesine engel olmam gerekiyor. Ne de olsa film işinin karmaşıklığını ve tuzaklarını benden daha iyi bilen var mı? Claudia de Lena bir yazar olmayı New York'tayken hayal etmişti. 21 yaşındayken 20 yayıncı ilk romanını geri çevirdikleri zaman cesareti kırılmamıştı. Onun yerine Los Angeles'a yerleşerek senaristliği denemeye karar vermişti. Neşeli, esprili ve yetenekli olduğu için Los Angeles'ta kısa sürede pek çok arkadaş edinmişti. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir film senaryosu yazma kursuna katılmıştı. Orada babası plastik cerrah olan bir gençle tanışmış ve onunla aşk ilişkisine girmişti. Claudia'nın vücudu ve zekası genç adamı büyülüyordu. Bu nedenle onu dostça bir yatak arkadaşı olarak görmeyi bırakıp bunun ciddi bir ilişki olduğuna karar vermişti. Claudia'yı akşam yemeği için evine götürmüştü. Plastik cerrah olan babası da genç kadını çok beğenmişti. Operatör yemekten sonra Claudia'nın yüzünü avuçlarının arasına almıştı. "Senin gibi bir kız çok güzel olmaya layık," demişti. "Böyle olmaması haksızlık. Sakın kırılma, bu sadece bir şanssızlık. İzin verirsen her şeyi düzeltebilirim." Claudia kırılmamış öfkelenmişti. "Kahretsin, neden güzel olmam gerekiyor? Bunun bana ne yararı dokunur?" Gülümsemişti sonra. "Oğlunuz için yeteri kadar güzelim." Operatör, "Bunun sana her türlü yararı dokunur," demişti. "Ve seninle işimiz bittiği zaman oğlumun sana layık olmadığını bile düşüneceğim. Sen tatlı ve zeki bir kızsın. Yaşamının geri kalanını erkeklerin senin onda birin kadar bile akıllı olmayan güzel kadınların başına üşüşmelerini seyrederek mi geçireceksin? Bunun enli çenende bir mafya gorilininki gibi olduğu için bir kenarda öyle oturacak mısın?" Bu sözleri söylerken Claudia'nın yanağını okşamış ve şefkatle eklemişti. "Fazla bir çalışma da gerekmiyor. Gözlerin çok güzel, ağzın da öyle. Vücudun ise bir film yıldızınınki gibi." Claudia irkilerek adamdan uzaklaşmıştı. Babasına benzediğini biliyordu. Mafya gorili sözleri onu sarsmıştı. Sonra "Bunlar önemli değil," demişti. "Ücretinizi ödeyemem." Operatör konuşmasını sürdürmüştü. "Bir şey daha var, ben film işini bilirim. Erkek ve kadın pek çok yıldızın sanat yaşamlarının uzamasını sağladım. Şimdi günün birinde bir stüdyoya bir film satmak istediğin zaman görünüşün bu işte önemli bir rol oynayacak. Bu sana haksızlık gibi gelebilir. Senin yetenekli olduğunu biliyorum. Ama film dünyası böyle. Bunun bir erkek kadın meselesi değil de profesyonelce bir adım olduğunu düşün. Aslında zaten öyle." Adam Claudia'nın hala kararsız olduğunu fark etmişti. "Bu işi ücret almadan yapacağım. Senin ve oğlum için yapacağım bunu. Ama sen düşündüğüm kadar güzel olur olmaz, oğlum da sevgilisini kaybedecek." Claudia güzel olmadığını yıllardan beri biliyordu. Şimdi aklına babasının Cross'u tercih etmesi gelmişti. Güzel olsaydım kaderim değişir miydi diye düşünüyordu. İlk kez operatöre alıcı gözle baktı. Yakışıklı bir adamdı. Bakışları şefkat doluydu. Sanki genç kadının hissettiği her şeyi anlıyordu. Claudia güldü. Pekala, beni kül kedisine döndürün. Operatörün fazla uğraşmasına gerek yoktu. Genç kadının burnunu inceltti, çenesini yuvarlaklaştırdı ve cildine peeling uyguladı. Claudia dünyaya yeniden adımını attığı zaman hoş ve gururlu görünüşlü bir kadındı artık. Burnu kusursuzdu, tavırları etkileyiciydi. Belki çok güzel değildi ama nedense daha çekici görünüyordu. Mesleği bakımından bu değişikliğin sihirli bir etkisi oldu. Çok genç olmasına rağmen Melo Stewart'la konuşmayı başardı. Adam onun menajeri olmayı kabul etti. Bazı senaryolarda önemsiz değişiklikler yapmasını sağladı. Claudia'yı partilere çağırdı. Genç kadın bu partilerde yapımcılar, yönetmenler ve yıldızlarla tanıştı ve hepsini de büyüledi. Claudia ondan sonraki 5 yıl bütün gençliğine rağmen A klası filmlerin senaryolarını hazırlayan A sınıfı bir yazar oldu. Bunun özel hayatındaki etkisi de yine sihirliydi. Operatör haklıydı. Oğlu rakipleriyle başa çıkamadı. Claudia kadın erkek ilişkilerinde bir dizi başarı kazandı. Aşk hayatı bir film yıldızını bile gururlandırırdı. Claudia film işini çok seviyordu. Diğer yazarlarla birlikte çalışmaya, yapımcılarla tartışmaya, yönetmenleri ikna etmeye bayılıyordu. Yapımcılara senaryo belirli bir biçimde hazırlanırsa masrafın daha az olacağını söylüyordu. Yönetmene ise sanatın doruğuna erişilmesi için senaryonun nasıl yazılması gerektiğini anlatıyordu. Aktör ve aktrislere hayranlık duyuyordu. Bu sanatçılar onun yazdığı sözleri kavruyor, onları daha güzel ve dokunaklı kılıyorlardı. Claudia birçoklarının sıkıcı bulduğu setlerin büyüsünü seviyordu. Set işçilerinin dostluğu hoşuna gidiyor, o gizli çizginin altında kalanlarla sevişmekten kaçınmıyordu. Bir filmin gösterilmesini, onun başarı ya da başarısızlığa uğramasını seyretmek genç kadına heyecan veriyordu. Claudia sinemanın büyük bir sanat olduğuna inanıyordu. Ondan bir senaryoyu tekrar yazmasını istediklerinde kendini bir doktor gibi görüyordu. Jenerikte adının geçmesi için değişiklikler yapmak peşinde değildi. 25 yaşındaydı, müthiş bir ünü vardı. Pek çok yıldızla arkadaştı. En yakın arkadaşı da Athena'ydı. Claudia'yı en çok şaşırtan o coşkulu cinselliğiydi. Hoşlandığı bir erkekle yatmak onun için dostluk kadar doğal bir şeydi. Hiçbir zaman çıkar sağlamak için ilişki kurmazdı. Çok yetenekliydi nasıl olsa. Bazen yıldızların onun yazdığı senaryoda oynamak için kendisiyle yattıklarını söyleyerek şaka yapardı. İlk macerası estetik cerrahıylaydı. Babası oğlundan çok daha ustaydı. Belki yarattığı eseri onu büyülüyordu. Claudia'ya onu bir apartmana yerleştirmeyi önerdi, haftalık da verecekti. Bunu sadece seks değil, genç kadınla dostluk etmekten hoşlandığı için de yapacaktı. Claudia bu öneriyi nazikçe reddederek, ''Hani ücret almayacaktın?'' dedi. Adam, ''Sen ücreti ödedin bile'' diye cevap verdi. ''Ama birbirimizi arada sırada göreceğimizi umarım.'' Claudia, ''Tabii'' dedi. Kendisinde olağanüstü bulduğu şey değişik yaşta, görünüşte ve konumda erkeklerle sevişebilmesi, bütün bunlardan hoşlanmasıydı. Bir gurme olmak isteyen ve değişik yemekleri tadan birine benziyordu. Genç erkekleri keşfetmek istiyor ama olgun erkekleri çok daha ilginç buluyordu. Unutulmayacak bir gün ünlü Ellie Marion'la da sevişti. Sadece bir gece. Claudia bunun zevkini çıkardı ama gerçekten başarılı bir deneyim sayılmazdı. Marion'la Lodestone Stüdyosu'nda verilen bir partide karşılaştılar. Genç kadının ondan korkmaması adamın ilgisini çekti. Claudia stüdyonun son önemli filmini zekice eleştirdi ve eserin aleyhinde bazı şeyler söyledi. Ayrıca Bobby Bunce'ın seksle ilgili yoklamalarını ustalıkla atlattı. Böylece adamı kızdırmadan ondan kurtuldu. Ellie Marion birkaç yıl önce seksten vazgeçmişti. Artık bu iş eğlenceden çok bir çabaya dönüşmüştü. Çünkü hemen hemen iktidarsızdı. Claudia'yı Lodestone'a ait olan Beverly Hills'daki bungalova çağırdı. Genç kadının bu daveti onun gücünden etkilendiği için kabul ettiğini sandı. Claudia'nın bunu seksle ilgili merakı yüzünden yaptığını bilmiyordu tabii. Bu kadar yaşlı ama çok güçlü bir adamla yatmak nasıl bir deneyim olur? Ama bu kadarı yeterli olmayabilirdi. Gel gelelim, Claudia Marion'u yaşlı olmasına rağmen çekici buluyordu. Gülümseyince bir gorilinkini andıran suratı bayağı yakışıklı oluyordu. Marion, Claudia'ya "beni herkes Ellie diye çağırır" dediği zaman da aynı şey oldu. Torunlarım bile. Ayrıca adamın zekası ve sevimliliği de genç kadının ilgisini çekiyordu. Çünkü onun ne kadar acımasız olduğunu duymuştu. Bu ilginç bir şey olacaktı. Claudia Beverly Hills Oteli'ndeki bungalovun yatak odasında adamın çekingen olduğunu neşeyle fark etti. Naz yapmaya kalkmadı. Mario'nun soyunmasına yardım etti. Adam giysilerini katlayarak koltuğa yerleştirirken kendisi de soyundu. Marion'u kucakladı, onun ardından örtünün altına girdi. Marion, "Süleyman öleceği sırada onu sıcak tutmaları için yatağına bakireleri gönderirlermiş" diye şaka yaptı. Claudia, "o halde sana fazla yararım olmayacak" diyerek onu öptü, okşadı. Marion'un dudakları hoş bir biçimde ılıktı, bal mumu gibi cildi kuruydu. Ama bu tiksinti uyandıran bir şey değildi. Marion giysilerini çıkardığı zaman Claudia onun ne kadar ufak tefek olduğunu görmüş ve şaşırmıştı. Bir an $3000'lık bir elbise güçlü bir adam için neler yapabiliyor diye düşünmüştü. Ama adamın koca kafası ve ufak tefekliği insanın hoşuna gidiyordu. 10 dakika kadar öpüştüler. Marion'un öpücükleri saf bir çocuğunki gibiydi. 10 dakikanın sonunda Marion da Claudia da onun tümüyle iktidarsız olduğunu anladılar. Marion, "bir kadınla son yatışım bu" diye düşündü. İçini çekerek Claudia'nın kollarında gevşedi. Genç kadın, "tamam Eli" dedi. "Sana şimdi Filbi'nin hem ticari hem de sanatsal açıdan neden o kadar kötü olduğunu ayrıntılarıyla anlatacağım." Adamı okşamayı sürdürerek senaryo, yönetmen ve oyuncuların akıllıca bir analizini yaptı. "Bu sadece kötü bir film değil, aynı zamanda seyredilemeyecek bir film. Çünkü filmde belirli bir hikaye yok. Karşında sadece budala bir yönetmenin hikaye sandığı bir görüntü var. Oyuncular da filmin saçma sapan bir şey olduğunu bildikleri için fazla zahmete girmiyorlar." Marion şefkatle gülümseyerek genç kadını dinledi, kendini çok rahat hissediyordu. Yaşamının temel parçalarından biri sona ermişti. Yaklaşan ölüm bunu bitirmişti. Bir daha bir kadınla sevişemeyeceği ya da bunu artık hiç denemeyeceği gerçeği gurur kırıcı bir şey değildi. Claudia'nın bu geceden söz etmeyeceğini biliyordu. Ama söz etse bile ne çıkardı? Mario'nun hala o müthiş gücü vardı. Sağ olduğu sürece binlerce insanın kaderini değiştirebilecekti ve şimdi onu kadının filmle ilgili analizi ilgilendiriyordu. "Marion, durumu anlamıyorsun" dedi. "Bir filmi yaratabilirim ama onu ortadan kaldıramam. Çok haklısın. Bir daha o yönetmeni tutmayacağım. Yetenek para kaybetmiyor, kaybeden benim. Ama yeteneğin de suçunu kabul etmesi gerekiyor. Ben hep şu soruyu sorarım. Bu film para getirecek mi? Eğer film bir sanat eserine dönüşürse bu sadece mutlu bir kaza sayılır." Konuşurlarken Marion yataktan kalkıp giyinmeye başladı. Claudia erkeklerin giyinmesinden nefret ederdi. Çünkü o zaman onlarla konuşmak daha zorlaşırdı. İşin garibi, ona göre Marion çıplakken daha sevilebilecek biriydi. Çöp gibi bacakları, sıska vücudu ve koca kafası kadının merhametle karışık bir sevgi duymasına neden oluyordu. Ama Marion'un penisi aynı haldeki çoğu erkeğinkinden daha büyüktü. Claudia bu durumu operatörüne sormaya karar verdi. Bu organ gitgide işe yaramaz bir hal alırken daha mı irileşiyordu? Claudia gömleğini iliklemenin ve kol düğmeleri takmasının Marion için ne kadar yorucu olduğunu anladı. Onu yardım etmek için karyoladan fırladı. Marion genç kadının çıplak vücudunu inceledi. Claudia'nın vücudu yattığı pek çok yıldızınkinden daha güzeldi. Ama bundan etkilenmedi. Vücudunun hücreleri genç bir kadının güzelliğine tepki vermiyordu artık. Ama buna ne üzüldü ne de hayıflandı. Claudia Marion'un pantolonunu giymesine, gömleğinin düğmelerini iliklemesine ve kol düğmelerini takmasına yardım etti. Koyu kırmızı kravatını düzeltti, kır saçlarını parmaklarıyla geriye itti. Marion ceketini giydi. Artık görünüşte bütün gücüne kavuşmuştu. Claudia onu öperek, "güzel vakit geçirdim" dedi. Marion onu bir tür hasımmış gibi inceliyordu. Sonra yüzünün çirkinliğini silen o ünlü tebessümüyle gülümsedi. Claudia'nın saf ve iyi kalpli olduğu gerçeğini kabul etti. Buna gençliğinin neden olduğuna inandı. Ne yazık ki içinde yaşadığı dünya onu değiştirecekti. Marion, de hiç olmasa sana yemek ikram edebilirim. Oda servisini aramak için telefonu açtı. Claudia acıkmıştı. Çorba, sebzeli ördek ve kocaman bir kase çilekli dondurmayı yuttu. Buna karşılık Marion pek az bir şey yedi ama şarap şişesinin boşalmasına katkıda bulundu. Filmlerden ve kitaplardan söz ettiler. Claudia hayretle Marion'un kendisinden daha iyi bir okuyucu olduğunu anladı. Marion, bir yazar olmayı çok isterdim dedi. Yazmak çok hoşuma gidiyor. Kitaplar bana öyle büyük bir zevk veriyor ki. Ama biliyor musun, hoşlanabileceğim bir yazarla hiç karşılaşmadım. Kitaplarına bayıldıklarım bile sinirime dokundu. Örneğin Ernest Vale, harika kitaplar yazıyor. Ama gerçek hayatta bir baş belası, bu nasıl oluyor? Claudia, çünkü yazarlar kitaplarında anlattıkları karakterlerle aynı değillerdir diye yanıtladı. Kitaplarına en iyi yanlarını aktarırlar. Küçücük bir pırlantayı elde etmek için tonlarca kayayı parçalamaya benzer bu. Tabii pırlanta elde etmek için böyle bir şey yapılıyorsa. Marion sordu, Ernest Vale'ı tanıyor musun? Claudia onun imalı bir tavır takınmamasını takdir etti. Herhalde Vale'la olan aşk macerasını biliyordu. Vale'ın yazılarını seviyorum ama kendisine dayanamıyorum. Stüdyoya duyduğu kin de çılgınca bir şey. Claudia yaşlı adamın eline vurdu. Marion'un çıplak gördüğü için böyle senli bende davranabilirdi. Bütün yetenekler stüdyodan nefret ediyorlar ama bu kişisel bir şey değil. Ayrıca sen de iş ilişkilerinde bir melek değilsin. Bu kentte seni seven tek yazar galiba benim. İkisi de güldüler. Ayrılmadan önce Marion Claudia'ya ne zaman bir sorunla karşılaşırsan lütfen beni ara dedi. Bu kişisel ilişkilerini devam ettirmek istemediği anlamına geliyordu. Claudia mesajı almıştı. Bu teklifinden hiçbir zaman yararlanmayacağım ama senin bir senaryoyla başın derde girerse beni arayabilirsin. Fikir bedava. Yazmam gerekirse o zaman paramı ödersin. Genç kadın böylece mesleki açıdan onun kendisine daha fazla ihtiyacı olacağını söylemiş bulunuyordu. Marion'la Claudia dostça ayrıldılar. Pasifik kıyı karayolunda trafik ağırdı. Claudia soluna ışıldayan okyanusa baktı. Kumsalda pek az insan olduğunu görünce şaşırdı. Daha gençken gittiği Long Island'dan ne kadar farklıydı burası. Yüksek gerilim hatlarının yukarısında paraşütlerin kıyıya doğru indiklerini görüyordu. Sağda ise dev kameralar ve ses kamyoneti vardı. Bir film çeviriyordu. Claudia Pasifik kıyı karayolunu o kadar seviyordu ki, oysa Ernest Vale bu yoldan aynı derecede nefret ediyordu. ''Bu karayolunda araba sürmek feribotla cehenneme gitmeye benziyor.'' derdi. Claudia de Lena Vale'la en çok satan kitaplar listesine giren romanını senaryolaştırmak için kendisini tuttukları zaman tanışmıştı. Yazarın kitaplarını her zaman beğenmişti. Cümleleri çok zarifti. Birbirlerini müzik notaları gibi izliyorlardı. Düş gücü Claudia'nın çok hoşuna gidiyordu. Çocukluğunda peri masalları onu büyülerdi. Burada da hemen hemen aynı şey oluyordu. Bu nedenle yazarla tanışacağı için heyecanlanmıştı. Ama Ernest Vale gerçeği tümüyle farklıydı. Vale o sırada 52-53 yaşındaydı. Fizik olarak yazılarının o zarafeti yoktu, kısa boylu, tıknazdı. Başının tepesi çıplaktı ve bunu gizleme zahmetine girmiyordu. Belki kitaplarındaki karakterleri anlıyor ve onları seviyordu. Ama günlük yaşamın inceliklerinden hiç haberi yoktu. Belki de onu sevimli yapan bu çocuksu saflığıydı. Claudia onu ancak iyi tanıdığı zaman bu saflığın altında insana zevk verebilecek değişik bir zekanın gizli olduğunu anladı. Vale bir çocuk gibi farkına varmadan şakalar yapıyordu ve onda yine bir çocuğun o nazik bencilliği vardı. Polo Lounge'daki sabah kahvaltısında Ernest Vale dünyanın en mutlu insanıymış gibi gözüküyordu. Romanları eleştirmenler arasında ün yapmıştı. Milyonlar değilse de para kazanmasını sağlamıştı. Sonra bu son kitabı her şeyi değiştirmiş ve adeta yok satmıştı. Şimdi de Lodestone stüdyolarında filmi çevriliyordu. Senaryoyu da Vail yazmıştı. Bobby Bunce'la Skippy Deer ona ne harika biri olduğunu söylüyordu. Claudio'nun bu övgü dolu sözleri, yolu bir yönetmenin divanından geçen bir yıldız adayı gibi yuttuğunu hayretle gördü. Vail benim bu toplantıda ne yaptığımı sanıyor diye düşündü. Onu şaşırtan yine Bunce ve Deer'ın bir gün önce ona Vail'ın senaryosu berbat demiş olmalarıydı. Ama bu sözleri zalimliklerinden söylememişlerdi ya da onu aşağılamak için berbat sadece işe yaramayan bir şeydi. Vail'ın çirkinliği Claudia'yı rahatsız etmiyordu. Ne de olsa kendisi de operatörün bıçağı altında güzelleşinceye kadar çirkin sayılırdı. Vail'ın heyecanı ve saf dilliği nedense hoşuna gidiyordu. Bunce Ernest dedi, Claudia'yı sana yardım etmesi için çağırdık. Harika bir teknisyendir. Bu işin en iyisi. Romanı gerçek bir film haline getirecek. Burnuma müthiş başarılı bir filmin kokusu geliyor. Ve unutma kazancın %10'u senin, net. Claude Vail'ın Zoka'yı yuttuğunu gördü. Zavallı %10'un bir hiçin %10 olduğunu bile bilmiyordu. Vail ona yardım edileceği için gerçekten minnet duyuyormuş gibiydi. ''Tabii ondan çok şey öğrenebilirim. Senaryo yazmak, roman yazmaktan daha eğlenceli ama bu benim için yepyeni bir alan.'' Skippy Deer onun endişelerini gidermeye çalıştı. ''Senin doğal bir yeteneğin var. Burada pek çok iş bulabilirsin ve bu film sayesinde çok zengin olabilirsin. Özellikle çok beğenildiği, bir de Oscar aldığı takdirde.'' Claudia üç adamı süzdü. ''İki köpek ve bir ahmak.'' Hollywood'da sık görülen ölçülerdendi. Ama sonuçta o da daha zekice davranmamıştı. Skippy Deer hem onunla yatmış hem de işte kazık atmıştı. Yine de Skippy'ye hayranlık duyuyordu. Adam görünüşte öyle içtenlikle davranıyordu ki. Claudia projenin aslında şimdiden ciddi sorunlarla karşılaştığını biliyordu. O eşsiz Benny Sly'da senaryonun üzerinde çalışıyor ve Vail'ın entelektüel kahramanını James Bond, Sherlock Holmes, Casanova karışımı bir yaratık haline sokuyordu. Sonunda geride sadece Vail'ın eserinin çıplak kemikleri kalacaktı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 112.